Gel bakalım. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Kur'an ve hadis ışığında köşemiz var. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin. Hadis-i şerifi bağlamında yüce dinimizin faydalı işler yapma konusundaki öğütleri, umut, azim, zorluklarla mücadele, anlam arayışı ve gelecek kaygısı konusunda peygamberimizin özellikle gençlere örnek teşkil eden sözleri üzerine değerlendirmeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız aktaracak bizlere. Bakanın ikinci bölümünde sağlık haberleri köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı, gazeteci Yeşim Sertkara Aslan telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktaracak bizlere. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Düşme dert altta Kur'an ve hadis ışığında.
Güne bakan Kur'an ve hadis ışığında köşemizde başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sevin Hanım. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar olsun.
Çok teşekkür ediyoruz hocam size de. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin. Hadis-i şerifi bağlamında yüce dinimizin faydalı işler yapmamız konusundaki öğütlerini konuşacağız ve tabii ki sevgili peygamberimizin özellikle gençlere örnek teşkil eden sözlerini konuşalım istedik hocam. Neler söylersiniz, buyursunlar.
Çok teşekkür ediyorum. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammeden sellemin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Anladığınız bu hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen. Gerçi İmam Buhari'nin veya Müslim'in sahihinde yok ama İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde var. Asgari sıhhat koşullarını sağlayan bir hadis. Hadis şariklerimiz tabii ilginç bir hadis çünkü kıyamet sabahına uyanmışsınız veya kıyametin koptuğuna dair koşullar belirmiş ve siz ağaç dikmekten bahsediyorsunuz. Hadiste inkameti sa'atu, yani kıyamet kopsa o fiyedi ahaddikum fesilatun, birinin de elinde fesila hurma fidesi demek. Bir de hurma ağacı böyle herhangi bir fide, herhangi bir ağaç da değil. Yani onu dikince onun mahsul verebilmesi yıllar alıyor. Öyle bir sene sonra mahsul veren cinsten bir ağaç da değil hurma ağacı. Bu bakımdan yarar sağlaması açısından neredeyse bütün koşullar olumsuz. Yarar sağlamayacağı besbelli. O fi yedi ahadikum fesilatun. Ama demiş ki feyni sata'a ennefekum hatta yagrisaha. Eğer kıyamet kopmazdan ben bunu dikebilirim kanaati varsa, yani o arada dar bir aralık bu. O zaman böyle düşünüyorsa, yani ben onu ektiğimde, ektikten sonra kıyamet kopacak. Şimdi bunu bizim hadis şarihlerimiz şöyle anlamışlar. Yani bir insan bu denli pozitif olmalı, bu denli katma değer oluşturacak, yarar sağlayacak. Biz bunlara salih ameller diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle bunların her çeşidini bize emrediyor. İnsanlara karşı yararlı olacak, topluma yararlı olacak, bize başta yararlı olacak. Hatta bazı sahabiler sordular ki insanların dışında böyle hayvanlara yararlı olacağını düşüneceğimiz şeyler mesela yapsak, diyelim su bıraksak bir tarafa ya bir tarafa ektiğimiz bir ağaçtan biz değil de işte canlılar yararlanır diye düşünsek, Hazreti Peygamber dedi ki fi kulli zî kebedin sadakatun. Her böyle şey sahibi, ciğer sahibi canlı açısından sadaka vardır. Çünkü onun o suya kavuşması, ondan istifade etmesi. Ama tüm bunlar Allah Azze ve Celle için yapıldığından, karşılığı Cenab-ı Hak'tan umulduğundan, bu bahsettiğimiz hadisteki gördüğümüz ekme, yani ağacı dikme hala anlamlı olabiliyor. Neden? Çünkü hiçbir yarar sağlamayacağız. Yani meyve vermeyeceğiz. Çünkü yıllar sonra meyve verecek. Ama siz kıyamet kopmak üzere bundan bahsediyorsunuz. Olsun, yine dikiyoruz. Neden dikiyoruz? Çünkü bizim asıl hedeflediğimiz sonuç ve amaç Allah'ın rızası. Evet. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu, rızasını ve onun katında iyi bir sonuç beklediğimiz için ameller de niyet esaslı olması böyle bir şeydir. Sonuç esaslı değil. O yüzden Cenab-ı Hak diyor ki وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ, bir kimse evinden çıksa مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne hicret etmek üzere yola çıkmış. Amacı daha bir ortama gitmek, ondan sonra tevbe etmek, kötü davranışlardan uzaklaşabilmek, iyi davranışlara kavuşabilmek, böyle bir niyetle hicret etmek üzere yola çıkmış. Ama yolda ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ, sonra yolda onu ölüm önünü kesse, ölüm onu yakalasa, aynı kıyamet gibi, evet, bu da. Evet. İnsanın kıyameti de ölüm bu. Ölüm onu yakalasa ne olacak? Hazreti Allah Azze ve Celle ayette diyor ki فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ, onun ecri, sevabı Allah'ın katında karşılığını bulmuştur. Allah bu sevabı vermeyi üzerine almış. فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Şimdi bizim salih amellerden esas beklediğimiz sonuç Cenab-ı Hakk'ın rızası olduğu için kıyamet kopmak üzereyken bile bizim açımızdan o ağacı dikmek veya o hurma fidesini dikmek hala anlamlı, evet, olabiliyor. Çünkü biz tam teşebbüsümüzü gerçekleştiriyoruz. Bizim istemimiz dışında gelişecek bir şey, ki kıyamet öyledir. O önünü kesiyor ama biz, ya Rabbi, biz önümüze bir şey yaptık. Dolayısıyla bu amel-i salihten senin katında umduğumuza bizi nail eyle düşüncesini son saniyelerde bile sürdürebiliyoruz. Halbuki seküler düşünseydik, bu hurma fidesi birkaç seneye, artık kaç sene sonra mahsul veriyorsa mahsul vereceğine nasıl göre, kıyamette kopmak üzere, evet, olduğuna göre o zaman hiçbir işe yaramayacak demektir. Eğer bütün amacınız ve beklentiniz bir işe yaramasıysa o zaman o işi artık yapmazsınız. Evet. Ama müminler açısından bütün beklenti onun vereceği sonuç değildir. Bırakın kıyamet kopmasını. Şurada yaptığınız bir diyelim su çeşmesi bile ya başka bir hayır bile çok geçmeden bir şekilde ortadan kalkabilir. Yani birileri kandırabilir, bozabilir. Ya suyu aşağıdan çekilebilir vesaire. Ama siz onu yaparken niyetinizi önü açık bir şekilde alırsınız. Allah'ım, bu su çeşmesi burada hep olsun. İnsanlar buradan gelip geçince alemlerin Rabbi hatırına onun rızasını kazanmak üzere biri bunu buraya yapmış diye görsün ve içince efendim benim için senin katında bir rahmet umsun, bana böyle dua etsin. Şimdi öyle bir niyet aldınız ki siz, sizin niyetiniz neredeyse kıyamete kadar uzayan bir süreç oluşturdu ama 10 yıl sonra belki 50 yıl sonra bir şekilde o çeşme oradan kaldırıldı. Evet. Kulun niyetinin karşılığı olacak. Cenab-ı Hak ona demeyecek. Yani 50 yıl sonra çeşme kalktığı için biz senin bu sadakayı cariyeli de orada sonlandırdık. Ama o zaman kul der ki, ya Rabbi, o benim istem dışın, benim irademin dışında oluştu. Benim iradem ve niyetim halbuki böyleydi diye. O bakımdan bizim hayatta kısa döngülü, yani bir günlük yahut haftalık yahut aylık hatta yıllık bile gelişen döngülerimiz değil, müminin ufku Yaradan'la, alemlerin Rabbi'yle kurduğu ilişki sayesinde sonsuza açılır. Sonsuza açıldığı için de kıyamet sadece dünyadaki safhayı kapatır. Halbuki müminin beklentisi sonsuz bir gelecekte Allah'ın vaadine açıldığından, böyle bir ufka sahip olduğundan, o bilir ki bu dikeceği ağaç hala onun için Allah Azze ve Celle katında bir sonuç verebilecektir. Bize bu hadis şunu da öğretiyor. Bizim pozitifliğimiz sadece dünya hayatıyla sınırlı bir pozitiflik değil. Dünyada sadece yarar sağladığı veya anlamlı olduğu sürece bir pozitif iyimserlik değil. Bunu aşkın bir iyimserlik. Neden bu böyle? Çünkü Cenab-ı Hak bizi bu dünya hayatında demo bir örnekte yaşatıyor. Ve biz akleden insanlar olarak zaten sirkülasyonu görüyoruz. Yani bizden öncekiler, bizden sonrakiler, biz de arada kalıyoruz. Bazen şöyle düşünmüşümdür. Allah bütün insanları, hepimizi toptan birden yaratsaydı, diyelim 20 milyar, 30 milyar insan, hep birlikte kendimizi birden hayatın içinde bulsaydık, sonra da birden yok etseydi. Ama bu bizim şu an yaşadığımızdan ne kadar farklı? Bizim şu an yaşadığımız bize ipuçlarını veriyor. Hı hı. Yani önden gidenlerin durumunu görebiliyoruz. Arkadan gelenlerin durumunu görebiliyoruz.
Gelecek nesil kavramı ortaya çıkmış oluyor hocam.
Bir daha duyamadım sözünü.
Gelecek nesiller kavramı ortaya çıkmış, evet, oluyor. Biz yaptığımız nesiller, o iyiliği, o iyi ameli aslında gelecek nesiller için yapıyoruz.
Evet, evet, ama bizden önceki nesillerin de
mirasını alıyoruz.
Onların da duasını alıyoruz. Evet, bir de bu sirkülasyon dediğimiz akışı okuyabiliyoruz.
Evet.
Yani biz dün çocuklardık, şimdi artık erişkinler olduk ama yerimize yeni yeni çocuklar geldiler. Dünkü erişkinler şimdi yaşlılar oldular. Onlar da artık hayatın kıyısındalar. Dolayısıyla eğer ki bütün beklentimiz, iyimserliğimiz hayat döngüsüyle kapanıyor ise o zaman bu bir süre sonra kötümserliğe dönecektir. Hı hı. Yani tükenmişlik dediğimiz, yani onu yapınca ne olacak? O zaman ne olacak? Ondan sonrası ne olacak diye eğer her hayattaki başlangıcımızı bir bitişle sonlandırdığımızda bazen şöyle deriz, daha uzun vadeli planlar seçelim. Hani bitmesin, bitince birdenbire kendimizi boşlukta hissetmeyelim diye. Ama hayatta bunların hepsi tükenmeye mahkum.
Evet.
Dolayısıyla ufkumuzu üste taşıyıp artık sonlu planlardan veya sonlu girişimlerden sonsuz bir girişime, sonu gelmeyecek bir beklentiye ve sonu gelmeyecek bir ufka açılmalıyız. Bu ufuktur ki kıyamet sabahı bile kişiye bir ağaç dikmeyi hala evet yaşatabilir. Yoksa kıyamet kopuyor ortalık, yani birazdan kopacak. İnsanların bırakın ağaç dikmeyi, yani canlarını alıp kaçacakları veya saçma sapan oraya buraya savrulacakları bir andan söz ediyoruz. Ama mümin yani bunu önden satın almıştır. Kıyametin kopacağını bilir veya kıyamet öncesi ölenler de ölüm dediğimiz gerçekliği satın almışlardır.
Evet.
Ve o gerçekliği satın almak hayatta artık bütün denklemlerde bunu düşünerek yaşamak demek. O bakımdan bu bir üst ufuk ve bunun getirdiği iyimserlik artık kötümserliğe fırsat bırakmayan bir iyimserlik. Yoksa kötümserliğin tehdidi altında yaşamak bu korkunç bir şey. Yani bugünü doldurdunuz, bir eğlence buldunuz veya şu aralar iyisiniz. Çünkü tatildesiniz veya tatil planınız var veya şu aralar bir misafiriniz var ama bunların hepsi bir yakın tehdide dönüşüyor. Misafir ise yakında gidecekler, yine evde yalnız kalacağım. Tatil ise yakında bu tatil bitecek ve ben yine bu tatilimde tatil sonrası yalnız kalacağım. Yani bize neşe veren, bize mutluluk veren, bizi iyi kılan şeyler eğer bu kısa döngülü planda olup biten şeylerden ibaret olursa, demiyorum ki bunların neşesini, zevkini inkar edelim. Hayır, hayatın mutluluğunu bize bahşedip yaşadan da Cenab-ı Hak.
Evet.
Ama bizden istediği adeta hani tadımlık bir şey verirsiniz, ondan sonra onu tadar, böyle genelde ticaret erbabı bunu yaparlar. Pazardaki esnaflar daha güzel yatıyorlar, ellerinde böyle mandalina. Ondan sonra
hemen ikram ederler değil mi alıcılara?
Evet, ikram ederler. Evet. Lütfen bir tadın diye. Bütün amacı size onu beğendirmek ve siz onu beğendiğinizde onun daha fazlasını size satmak isteyecektir. Cenab-ı Hakk'ın uyguladığı model bundan farklı değil. Bize tattırdığı bu hayatı Cenab-ı Hak bize beğendiriyor. Hakikaten beğeniyoruz. Yani hayatın sahibi Allah Azze ve Celle'yi tanıyanlar da tanımayanlar da, hatta tanımayanlar daha çok beğenip, daha çok meftun oluyorlar. Ama Allah'ın uyarısı şu, işte bu beğendiğiniz hayat var ya, bunu size bir süreliğine yaşatıyorum. Ve size bunun kalıcı, ondan sonra mutlu ve sonsuz örneğini vaat ediyorum. Şimdi bu ufka taşındığınız zaman, bir bu beklentiye tutunduğunuz zaman, kalıcı bir iyimserliğe, kalıcı bir pozitif haleti ruhiyeye kavuşabiliriz. Ama yok, burayla sınırlı bir odaklanmaya girersek, o zaman dünyanın kendisi tamamıyla bile olsa bizi iyi tutmaya, bizi iyimser kılmaya yetmeyecektir. Çünkü her döngü tamamlandığında biz aynı boşluğu hissedeceğiz. O bakımdan buradaki hadis-i şerifin bize verdiği esas yaklaşım dünyadaki sonuçlardan bağımsız düşünebildiğimiz, Allah Azze ve Celle katındaki karşılığı esas alabildiğimiz bir şey. Buna benzer mesela şöyle örnek verebiliriz. Bir kimseye Allah rızası için yardım istediğinde yardımda bulundu. Ona belli bir ekonomik destek sağladı. Sonra başkaları bir zaman sonra ona dediler ki, ya o senin yardımda bulunduğun kişi var ya, aslında bir sahtekar. Yani sana kendisini öyle gösterdi, ihtiyaçlı gibi gösterdi. Seni yanılttı, aldı şeyini. Bizimki dedi ki ama ben ona Allah rızası için vermiştim. Dolayısıyla onun bundan tam da beklediğim anlamda ihtiyacını gidermesi, ihtiyaç sahibi olması, bunun karşılığını bulup bulmamış olması, yani o beni kandırmış. Ben sadece bunu amaçlamamıştım. Benim esas amaçladığım Allah Azze ve Celle katındaki karşılığıydı. Dolayısıyla benim yaptığım bu şey boşa gitmiş değil. Ben Allah Azze ve Celle katında karşılığını hala bulacağım. O bakımdan eğer yararı sadece dünyadaki karşılığı üzerinden düşünürsek, böyle bir durumdaki kimse kendisini büsbütün aldatılmış, evet, ve yanıltılmış, hatta parası da boşa gitmiş olarak görür. Yani beni kandırmışlar, ben yardım ettiğimi zannediyordum diye böyle bakabilir. Ama işin aslı öyle değil. O bakımdan bu iyimserliği bize hissettiren bu hadis-i şerif çok uç bir örnek gibi gözükse de aslında dünyadan bütün beklentilerin bittiği bir anda hala beklenti dolu ve hala geçiş yapacağı, çünkü kıyamet dediğimiz hayatın son bulduğu, ölüm de öyle bir şey. Yani geçenlerde neredeyse ölüm ahvali üzere olan bir kimseyi ziyaret ettim. Şimdi bir insanın o demin bahsettiğim, yani uzun vadeli, hatta ona vade demememiz lazım. Çünkü her vade bir sonu hissettirir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin ahiret daveti, o sonsuz beklentiye tutunmuş olmak, kişinin bırakın bu dünya hayatında yaşarken onu takviye etmesi, iyimser kılması, ölüm sürecinde bile aynı iyimserliği, beklentiyi, hatta heyecanı bile görebiliyorsunuz insanın kendisinde. Çünkü şöyle bakıyor, diyor ki yani bir keresinde sorduydum bir arkadaşa, yani abimiz o. Şu an 15'inde, 17'sinde, genelde 17 diyorlar. Olmak ister miydin? Yani şimdi 90 yaşında diyelim, 80 küsür. Ya onu ben düşündüm dedi. Ama tek şöyle baktım, yine buraya gelecek değil miyim dedim. Evet. Yani. Aynı hayatı yaşayacak değil miyim? Öyle düşününce de şöyle düşündüm. Yani bugün 17 yaşında olsam tekrar 90 yaşına kadar mevcut şu anda yaşadığından daha iyisini yaşayabilir miydim diye düşünecek olursam temenni ederdim dedi. Ama daha kötüsünü yaşamaktan korktuğum için onu da temenni etmiyorum. Ben dedi yani kendimi bildim bileli, namazlarımı kılarım hocam dedi. Ondan sonra elhamdülillah dedi, dürüst yaşadım. Dönüp baktığım zaman hayatımda şurayı, evet yanlışın hiç olmadı değil, çok yanlışlarım oldu. Ama telafi etmeye çalıştım, belli bir çabam ve gayretim oldu. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda böyle bir iyi bir pozitif ağırlıklı bir hayat görebilmek ve bunun geleceğe taşınan, yani sonsuz bir beklentiye dönüşen geçişteki psikolojisi, yani ölüme doğru, yani demin bizim hadiste okuduğumuz adamın durumundan farksız, kıyamet kopuyor. Evet, herkes bitecek ama evet, o hala pozitif bakabiliyor, ümitle bakabiliyor.
Hocam çünkü tam da bu noktada gençlere aslında söylenecek çok şey var. Sevgili Peygamberimiz de gençlere çok güvenirdi ve onlara değer verirdi ve onlara örnek teşkil edecek pek çok hadisi şerifi var. Bu anlamda siz neler söylersiniz bu hadisi şerifler bağlamında? Gençlere ne gibi öğütler vermek istersiniz? Çünkü gençler zorluklarla mücadele etme konusunda biraz daha yılgın oluyorlar galiba. Daha çabuk pes ediyorlar. O azimlerini daha çabuk kaybedebiliyorlar. Neler söylersiniz?
Yani ben daha pozitif bakıyorum. Gençlerimiz aslında sorguluyorlar, ele alıyorlar. Özellikle iletişim çağındayız şu anda. Ve bu iletişim çağında gerçeğin arayışı içerisindeler. Onlar iyi bir hayat yaşayabilmek için çok dinliyorlar, araştırıyorlar. Elbette düşe kalka öğreniyoruz. Yani belli yanlışların içerisine girme potansiyelimiz ve özellikle genç çağda gayet olağan diyelim yani. Olağan olmayan şey yanlışta ısrar ve yanlışı özellikle sürdürme bile bile. Yoksa düşüp kalkma, yanlışa bir şekilde cehaletle bulaşma, bu dünya hayatında olağan şeyler. Ama şöyle bir ölçü konulabilir. Demin söylediğimiz perspektiften bakarsak, madem ki ben bir genç olarak, benim de hayatım benzer şekilde sonlanacak, bundan kaçma ihtimalim yok. O zaman bugün yani bir yaşlı gözüyle hayatıma bakıp ben iyi bir hayat yaşadığım zaman, tamamlamak üzereyken beğeneceğim bir hayat mı yaşayayım, yoksa pişmanlıklarla dolu, hep yanlışta ısrar etmiş, keşke şimdi geri dönseydim, deminki konuştuğumuz örnekteki durumda. Yani tabii keşke 17'imde olsaydım diye, keşke 17'imde olsaydım, inan sigaraya başlamazdım, inan şu kötü alışkanlığa girmezdim, inan şunu hiç yapmazdım diye pişmanlıklarla üst üste yığın yığın birikmiş ve bunun insanın içerisinde bir acı olarak çökmüş hali, bu duygularla efendim hayattan ayrılmak, hayattan kopmak mı iyi? Yani yoksa her yanlıştan bir ibret çıkarmak, elbette yanlış yapmak hayatın sonu değil, hiçbir zaman olamaz. Cenab-ı Hak hiçbir zaman kendisinden ümit kesmeyi, çünkü buyuruyor ki لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Ey kendilerine yanlış yapmakta israfta bulunmuş kimseler. İsraf ne demek? Günahta israf ne demek? Yani günah, boş yere günah işlemiş yani. O kadar aşırı günah işlemiş kimseler. Bunlara bile Cenab-ı Hak لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Şöyle düşünmeli bir genç. Altın vuruş diye bir şey var. Çok kötü bir tabir bu. Bunu yapıp işte diyelim kötülüğün dibine vuruyorlar ve o esnada ölüm mesela onları yakalıyor. Şeytanın altın vuruşu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şeytanın altın vuruşu kişiyi ümitsizliğe düşürmek. Günah işlemek değil. Günahtan sonra Cenab-ı Hak'tan artık ümidini kesmesi. Şeytan açısından kulun işini bitirdiği, ona adeta altın vuruşu gerçekleştirdiği bir şey. O bakımdan Cenab-ı Hak'tan asla ümidi kesmemeli. Ne kadar yanlışın içerisine düşerse düşsün, silkinip kalkabileceğini, arınabileceğini, yeni bir sayfa açabileceğini ve Cenab-ı Hakk'ın bu anlamda kendisini beklediğini, velev ki kıyamet sabahı bile olsa pozitif bir adım atabileceğini, bunun için henüz geç olmadığını düşünebiliyor musunuz? Son saniyelerden bahsediyoruz. Evet. Ama Allah Azze ve Celle açısından baktığımızda Cenab-ı Hak hala gelebilirsin. Hala doğru bir adım atabilirsin. Hala bir pozitif ivme yakalayabilirsin. Ümidini bize veriyor. Elçisi üzerinden. O bakımdan belki bugünkü bu söyleşimizin bir özeti olarak diyebiliriz ki en kötüsü ümitsizliktir. Ve bu Allah'ın dininde küfürle eşdeğer sayılmış. Yani innehu Hazreti Yakup biliyorsunuz evladını kaybetti. Uzun yıllar Hazreti Yusuf'un özleminde kaldı. Ona dediler ki yani yıllar geçti aradan 40 sene geçti. Sen hala Yusuf diye onun özlemiyle yaşıyorsun. Hazreti Yakup onlara dedi ki innehu la yey'asu min rahmetillahi illa kavmun kafirun. Allah'ın rahmetinden sadece kafirler ümit keser. Yani rahmetinden Cenab-ı Hakk'ın ümit kesmek küfürle eşdeğer sayılıyor. O bir bitiş, o tükeniş. Cenab-ı Hak kuluna rahmetinden ümidini kestiğinde kızar. Günah işlediğinde tövbe etmesi ve önünü açıp beklemesi var. Ama rahmetinden ümidini kesmesi bu her şeyi bitirir. O bakımdan kişi ne kadar yaşlanmış olsa, ne kadar yanlışın içerisine düşmüş olsa, en getirelim uç örnek, kıyamet kopacak bir ana bile gelmiş olsa hala Rabbine dönmeye, yeter ki iradesi ortadan kalkmış olmasın. Ama melekler göründü artık, canını alacaklar, irade kalktı. Bu andan sonra işte Firavun örneğindeki gibi ben de Müslüman oldum desen ne işe yarar? Evet. Çünkü biz irade sahibi olduğumuz sürece Cenab-ı Hak'la bir ilişki başlatabiliriz. Bu gönüllü, sevgiye dayalı bir ilişki. Ama irademiz ortadan kalkarsa artık cebir söz konusudur. o sınavın bittiğini gösteriyor. Ondan sonrası yok artık.
Evet, o zaman günümüze daha dikkatli bakmamız gerekiyor değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ümit var sözleriniz için, bizi hep güzelliğe götüren değerli aktarımlarınız için sevgiyle saygılarla uğurluyoruz sizi hocam.
Bilmukabele efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde bizlerle birlikteydi. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz bile bugün elinizdeki fidanı dikin hadisi şerifi bağlamında yüce dinimizin faydalı işler yapma konusundaki öğütlerini aktardı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Acep şu yerde varım ona, acep şu yerde varım ona, şöyle garip gencide yeni var. Barı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencide yeni var. Barı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencine yeni var.
Sağlık haberleri.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da sağlık haberleri köşemizle yayınımız sürüyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan var. Hoş geldiniz.
Merhabalar tüm dinleyenlere, selam ve sevgiler.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini aktaracak Yeşim Sertkaraslan bizlere hemen sözü kendilerine bırakıyorum.
Tekrar herkese merhaba. Öncelikle soğuk havalar artık etkisini iyice göstermeye başladı. Bu soğuk havalarda içinizi ısıtan güzelliklerle dolu bir hafta sonu dileyerek başlamak istiyorum.
Ne güzel
ve ardından
sözler.
Sağlık gündemine geçelim.
Teşekkürler.
Artık dünyada sevgili sizin yaygın mutasyon omikron ve sağlık gündemi derken yine 2 yıldır maalesef yine COVID-19 salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Ülkeler salgından bu yana yeni vaka sayısında her gün yeni zirve açıklamalarında bulunuyorlar. Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya ve Rusya başta olmak üzere her gün katlanan vaka artışları sayılarını bildiriyor. Avusturya'da günlük vaka sayıları çok yükseldi. 10 binlerin üzerine çıktı. Yine Çekya'da günlük vakaların %50'si omikron varyantı olarak açıklandı. Türk nüfusunun çok yoğun olarak yaşadığı vatandaşlarımızın orada bulunduğu Belçika'da da COVID-19'a yakalanan kişi sayısı bir hafta içerisinde %85-%90 artış gösterdiği ifade edildi yetkililerce. Bütün bu gelişmelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü'ne aslında sürekli gözler çevriliyor çünkü onun uyarısı bu oluyor. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi bölge direktörünün bir açıklaması oldu. Omikron varyantının daha önceki varyantlara göre daha hızlı ve geniş çaplı yayıldığını ve Avrupa nüfusunun yarısından fazlasına 6-8 hafta içerisinde omikron varyantı bulaşacağı şeklinde bir uyarıda bulundu. Yine hatırlatmak lazım, omikron varyantını delta varyantıyla kıyasladığımız zaman delta çok daha ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Omikron varyantının şu anki elde edilmiş olan verileri hastaneye yatış oranları ve ölüm vakaları üzerinde diğer varyantlara göre daha hafif seyrettiği yönünde. Ancak yine de birçok Avrupa ülkesinden de omikrona bağlı olarak vefat haberleri geçtiğimiz haftalarda yansımaya başlamıştı. Yine hastaneye yatış oranlarında da yavaş yavaş bir yükselme oluyor. Hatta birçok Avrupa ülkesinde yetkililer, sağlık bakanları, başbakan uyarılarda bulunarak vatandaşları zorunlu olmadıkça hastanenin yükünü artırmamak, sağlık çalışanlarının yükünü artırmamak için hastanelere gitmemeleri yönünde bir çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan uyarıda haftalık can kaybı sayısı neredeyse 50 binlerde ve bu çok fazla ifadesi kullanıldı. Omikron varyantının insanlar arasında çok etkili bir şekilde yayıldığı ve eğer tedbirlere uyum sağlanmazsa şu anki şekliyle yayılmasına izin verilirse gelecek haftalarda daha yüksek vaka sayılarıyla karşı karşıya kalacağız denilerek herkesi bireysel anlamda da hijyen kurallarına ve tedbirlere uyulması noktasında uyarıda bulundu.
Evet, o zaman şu noktada Sayın Karahasan dikkat etmek lazım. Çünkü hep omikronla ilgili nasıl olsa işte delta kadar ölümcül değil, bir şey yapmaz o düşünceyi kafamızdan atmamız lazım. Yani en azından ölümcül olmadığını söylüyorlar ama son haftadan bahsettiğiniz ölüm vakaları da görünmeye başlandı. Yani dikkati tedbiri elden bırakmamak lazım.
Kesinlikle öyle. Artı geçtiğimiz yıllarda hem kapanmaların da etkisiyle bir daha inşallah o günler geri gelmez.
İnşallah.
Çünkü hem ekonomik anlamda hem de gerçekten sosyal anlamda bütün ülkeleri çok yoran bir süreçti.
Evet, evet.
Ama kapanmanın ve insanların kurallara birebir uymasının etkisiyle grip vakaları da yoktu sevgili seyirciler.
Evet, evet.
Şu andaki en büyük risklerden bir tanesi, bunun açıklaması da geçtiğimiz hafta yine bilim insanlarınca yapıldı. Bazı vakalarda hem grip vakaları hem de COVID-19 birlikte görülebiliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlarda, ileri yaş gruplarında zaten grip başlı başına aslında her yıl binlerce vefatın sebebiydi. O yüzden bu riski daha da artıyor.
Evet.
O yüzden şu anda mekanlar da açık, sosyal yaşam içerisinde de bütün dünya genelinde bir kapanma söz konusu değil. Eskisinden çok daha tedbirli, çok daha dikkatli olmamız lazım. Şu anki sonuçlar böyle ama bu bizim rahatlamamız anlamına gelmiyor. O yüzden bunun altını bir daha çizelim.
Evet.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den bir açıklama gelmişti. Orada da çok yüksek rakamlara ulaşıldı. Sayın Putin ülkesinde COVID-19 vakalarının hızlı bir şekilde arttığını ve vatandaşların dikkatli olması yönünde açıklamalarda bulundu. Bütün bu vaka artışlarından sonra peki ne oluyor diye baktığımızda evet tekrar kapanmalar söz konusu değil. Okullar dünya genelinde açık, bir sağlık stratejisi anlamında da bu yönde izleniyor. Fakat aşılamada bir takım kararlar alınıyor artık. Sektörleri, çeşitli alanları kapatmak değil, kısıtlamalar değil, ancak aşılamanın artırılması yönelik tedbir kararları dünya genelinde alınıyor, hayata geçiriliyor. Yine çok fazla Türk vatandaşının bulunduğu Belçika'da Federal Meclis, COVID-19'a karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesini görüşmeye hazırlanıyor. Belçikalı milletvekilleri zorunlu aşılamayı sağlık komitesinde bu hafta görüşecek. Önümüzdeki günlerde Şubat sonuna kadar sürmesi bekleniyor bu görüşmelerin. Ardından aşılamayla ilgili bir yasa çıkarılıp çıkarılmayacağı karara bağlanacak. Hatırlarsak Belçika hükümeti daha önce sağlık çalışanlarına COVID-19 aşısını mecbur hale getirmişti ve 1 Nisan'dan itibaren de aşılanmayan sağlık çalışanlarının işten uzaklaştırılacağını bildirmişti. Keza yine Kanada'da COVID-19 aşısı yaptırmayanlardan sağlık vergisi alınacağı açıklandı. Bu da önemli bir açıklamaydı. Katkı payı henüz belli olmadı ancak önemli bir miktar olacağı belirtildi. İsviçre'de yine günlük vaka sayıları çok ciddi bir şekilde arttı. İsviçre Federal Konseyi 10 gün olan izolasyon ve karantina süresini 5 güne indirdi. Uygulamada dün itibariyle, dün ya da önceki gün tam orayı yanlış söylemeyeyim, uygulamaya girdi. Bunun yanı sıra Türkiye'de peki ne oluyor, ne gibi kararlar alınıyor diye baktığımızda Türkiye'de de geçmiş aylarda delta varyantı etkiliyken dünyayla eş zamanlı benzer bir şekilde Türkiye'de de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi salgından bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşıldı. Yaklaşık 2 yıl içerisindeki en yüksek vaka sayıları görülmeye başladı. Dün son 24 saatte 410.116 COVID-19 testi yapıldı. 75.564 kişinin testi pozitif çıktı. Bir gün önce bu rakamlar 77.000 civarındaydı. 153 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Burada Türkiye'de de kapanma yönünde bir strateji aynı şekilde yok. Bunun yanı sıra aşılamanın artırılmasına yönelik bir politika izleniyor. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %83,86, birinci doz aşı yaptıranların oranı ise %92,16 olarak kayıtlara geçti. Ama burada vurguluyoruz, iki doz aşı olmak şu anki koşullar için yeterli değil.
Hatırlatma.
Kesinlikle aşısı. Rapel doz dediğimiz, evet, hatırlatma dozunun tanımlanan kişilere yapılmış olması gerekiyor. Burada hemen bir hatırlatmada daha bulunalım. Özellikle gebeler, anne adaylarının da doktorlarının bilgisi dahilinde aşılarını yaptırmaları hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıkları için çok büyük önem taşıyor. Çünkü basına da yansıdığı üzere hayatını kaybeden maalesef anne adaylarımız oldu ve onlara yönelik bir çalışma yapıldığında da bu anne adaylarımızın tamamına yakınının aşısını yaptırmamış olan bireylerden oluştuğu belirtildi. O yüzden aşıyı kesinlikle ihmal etmeyelim. Sayın Fahrettin Koca'nın bir açıklaması oldu. Omikron varyantı artık ülkemizde baskın bir varyant vurgusunu yaptı. Vaka sayıları bir önceki aya oranla şu anda yaklaşık 4 kat arttı. Çünkü 20.000 civarındaydı. O yüzden tedbiri kesinlikle elden bırakmayalım şeklinde bir uyarısı da bulundu. Bu haftanın en önemli konularından birisi çarşamba günü koronavirüs bilim kurulu toplanmıştı ve Sayın Fahrettin Koca ardından bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta karantina ve izolasyon kurallarına ilişkin yeni bilgiler aktarılmıştı. Bu hafta da yeni bilgiler verildi. Aynı zamanda Türkovak aşısı ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Birçok ülkenin sahip olamadığı bir avantaja sahibiz. Şu anda yerli aşımız var. Bunun yanı sıra Türkiye'de Sinovac ve BioNTech aşıları uygulanıyor. Türkovak aşısının çalışmaları yapılmıştı. Faz 3 çalışmalarının sonuçları bekleniyordu. Bilim insanlarınca nedir diye. Bunun sonuçları açıklandı. Hacettepe Üniversitesi'nden çalışmayı yürüten hocalarımız tarafından bir basın toplantısıyla duyuruldu. Ve Koronavirüs Bilim Kurulu ardından da Sayın Fahrettin Koca bununla ilgili detaylı bilgiler verdi. Koronavak, Omikron yine varyantın etkin olduğunu söyledi. Herkesi tedbirli olmaya çağırdı. Ve Türkovak aşısına içinde Hacettepe Üniversitesi'ne yürütülen faz 3 çalışmalarının sonuçlarının gayet net olduğunu vurguladı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşıldı. Buradaki en önemli olan şey Sağlık Bakanı Türkovak aşısının sonuçlarının gayet net olduğunu ve güvenli bir şekilde vatandaşların bu aşısını kullanabileceklerinin, yaptırabileceklerinin altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü'ne başvuruda bulunuldu mu, bulunulmadı mı gibi bir takım sorular vardı. Daha önce bunun için zaten faz 3 çalışmasının sonuçlarının beklendiği açıklanmıştı. Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü kriterleri güvenlik çalışmasının 3000 gönüllüden fazla kişide doğrulanmış olmasını öngördüğü bilgisini paylaştı. Bu bakımdan yerli aşımızın güvenli olduğu toplamda 5942 kişilik bir çalışma ile teyit edildi. Hı hı. Acil kullanım onayı da bu veriler dikkate alınarak karara bağlandı. Türkovak aşımızı güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddütü olmamalı şeklinde bir açıklamada bulundu. Peki yeni alınan kararlar neydi dedik. Geçen haftaki bilim kurulu toplantısında söylediğimiz gibi karantina ve izolasyonla ilgili bir takım kurallar açıklanmıştı. Bu haftaki bilim kurulunda da aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildiği açıklandı. Hı hı. Yeni açıklanan kararlara göre izolasyon konusunda pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra bir test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilecekler. Bir başka önemli açıklama PCR testlerine yönelikti. Bakan Koca'nın ağzından vermek istiyorum tam olarak bu cümleyi. Bilim kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesinde dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır dedi. Bundan böyle PCR testi yalnızca bir belirti, bir bulgu gösteren kişilere yapılacaktır şeklinde de bir bilgiyi paylaştı Sayın Fahrettin Koca.
Evet.
Bunun yanı sıra
son cümleler olarak alalım bu arada süremizin sonuna doğru
hemen
gelmiş.
Hemen hızlıca burayı bağlıyorum. En çok merak edilen şeylerden birisi önümüzdeki hafta okulların kapanması öngörülüyor. Erken olacak mı olmayacak mı şeklindeydi. Dediğimiz gibi Türkiye'de birçok gelişmiş Avrupa ülkesindeki gibi yüz yüze eğitimden taviz vermeme noktasında bir strateji izliyor. Milli Eğitim Bakanı Özer de yüz yüze eğitime devam edilecek. Bugün itibariyle sınıfları kapalı olan, Covid'den dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır dedi. Öğretmenlerin aşılanmasına dikkat ettiklerini söyledi. O yüzden inşallah okullarımız da zaten kapanmaz. Eğitimden taviz verilmeden bu süreci de atlatır. Bahara umarım daha güzel haberlerle dinleyicilerimize bilgi veririz sevgili Sezin.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler temennisiyle biz de sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Sağlık haberleri köşemizde özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de öne çıkan sağlık haberlerini paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Güne Bakan.